Ayrım 17. Yüksek Topuklar, Murathan Mungan, sayfa 193. Nazlı'nın ağabeyin hayatını kurtaran adama duyduğu gönül borcundan aslında gizli bir lezbiyen olup da erkeklerden nefret ettiği için onların en çirkiniyle evlenerek kendini cezalandırdığına varasıya çok çeşitli açıklamalar gezindirmiştir ortalıkta. İşin tuhafı, Nazlı bunların hiçbirini aldırış etmemeyi, duymazdan gelmeyi başarmış. Bu söylentilerin hayatını gölgelemesine hiçbir zaman izin vermemiştir. Onun bu yanı bana hep çok güçlü gelmiştir. Her zamanki insan kurcalamayı seven yanımla bir gün onu sıkıştırdığımda, "Çocukken de güzeldim Nermin," demişti. Hali vakti yerinde bir ailenin kızıydım. İyi bir semtte oturuyorduk. Zekiydim, çalışkandım, sporda başarılıydım ve kıskanılıyordum. Bak, bu çok önemlidir. Kıskanılmak. Hayat hakkında birçok şeyi erken öğretir insana. Ben de dünyayla baş edemeyeceğimi çocuk yaşta öğrendim. Kimin hayal kırıklığı büyütür, beni de kıskanılmak büyüttü. Takmayacaksın, takarsan daha çok üstüne gelirler. Yürüyüp geçeceksin, hep yürüyüp geçeceksin. Ben öyle yaptım, hep yürüdüm. Herkesin her şeyi anlamasını bekleyemezsin. Sen yürüyüp gideceksin. Anlayan anlayacak, anlamayan anlamayacak. Dünyanın hepsine yetişemezsin ki. Bilirsin ben iyi yürürüm. Bilmez miyim demiştim, gülüşmüştük. Durup durup ardına bakan kadınlar vardır. Geçmişi düşünmekten şimdiyi yaşayamazlar. Her şeyi didikleyip duran, mazinin gölgesinden, anılarının yükünden bir türlü kurtulamayan gözleri, ufuk yorgunu kadınlar. Durup ardına bakan kadınların tarihte en büyük örneği Hazreti Lut'un karısı değil. Acaba o yüzden mi tuz direğe dönerek taş kesildi? Hepimiz kendi tarihimizin içinde bir noktada durup çok ardımıza baktığımız için mi taş kesiliyoruz? Hayatımızı yenileyemiyor, yeni başlangıçları göze alamıyor, bütün hayatı yalnızca yitirilmiş mazi sanıyoruz. Durup derinleşmekten korkan bazı kadınları hız kurtarırken bazı kadınları da yavaşlık öldürüyor galiba. Toplumda hızı daha çok erkekler kullanıyor. Hız da birçok şey gibi erkeklerin tek elinde. Bu yüzden kadınlar hız karşısında şaşakalıyorlar. Hız bir bilgi türü. Erkekler hızın dünyasına uygun yetiştiriliyor. Çabuk karar verme, takılıp kalmama, hep ilerleme, başkasını geçme, herkesin ardına bırakma, futbolun kuralları gibi işliyor erkeklerin dünyası. Başkalarını çelmeleyerek ilerleme ve sonra gol biçimde puan kaybetme. Hız da insan çabuk unutur. Erkek kalbini kollamak zorundadır. Yavaşlıkta kalp derinleşir, hız unutturur. Yeniden Kundera'nın kitabını yavaşlık ve hız üzerine söylediklerini okuma gereksinimi duyuyorum birden. Hepimiz dünyaya ne çok şey açıklamak zorunda kalmakla borçlandırılıyoruz. Nazlı kendini borçlarından kurtar için yırtmış belli ki. Anlatırsak anlarlar sanıyoruz. Anlatmak. Üniversite kantinlerinden Gültepe gecekondularına, Nişantaşı pastanelerinden Beyazıt kahvelerine, Zeytinburnu fabrikalarından Haliç tersanelerine varana dek nice görüntü akıyor gözlerimin önünden. Bağlı bulunduğum siyasi fraksiyonun eğitim çalışmalarında sanki yeni bir dil bulmaya çalışırdık. Birden saklanmış ama anlatı anlatı bulacağımız bir dil. Bizim her şey tamamen anlatmamızı mümkün kılacak, karşı tarafında her şey tamamen anlamasını mümkün kılacak bir dil. Sonunda dilsiz kaldık. Dünyanın hepsine yetişemezsin ki dedikten sonra düşündüklerimi sanki yüksek sesle söylemişim gibi tamamlarcasına eklemişti Nazlı. Belki bu yüzden iyi bir solcu olamadım ben. Bütün dünyanın ikna edilebilir olmadığını biliyordum. Ben Nazlı'dan çok daha ümitsiz olduğum halde iletişime ve sözcüklere hala ondan daha çok inanıyorum galiba. Çoğu kez hayatta yan yana yürüyenler bile ne çok farklı şey öğrenmiş oluyorlar hayatta. Nazlı ile Turgay'ın beraberliğinin belki de anahtarı başka bir yerdedir. Her ikisi de gövdenin bilgisini aşmışlardır belki. Alabildiğine güzel olmanın ve alabildiğine çirkin olmanın bilgisinden geçilerek varılan bizim bilmediğimiz başka bir düzlükle buluşmuşlardır. Ve belki de bu yüzden evlilikleri bunca kem göze, Nazlı'yı baştan çıkarmaya uğraşan bir fetih ordusu kalabalığındaki erkek sayısına rağmen sürüyordur. Artık yavaş yavaş eve dönmemiz gerektiğini düşünmeye başlamışken karşı sıradaki antikacıların birinden Tikli Gülçin çıkıveriyor. Gene öyle adını ve haritada yerini bilmediğimiz bir Afrika ülkesinin rengarenk bayrağına sarınıp sokağa çıkmış gibi bir hali var. Bu kıza 5 dakika bakmak, Discovery Channel'da uzun bir Afrika belgeseli seyretmekle eşdeğerdir. Bizi görüp tam bize doğru seyirtirken birdenbire yolun ortasında tiklenip kalıyor. Tiklendiği zaman kilitlenir. Nerede olursa olsun kımıldayamaz. Tikinin geçmesini bekler. Kaç kez karşıdan karşıya geçerken yol ortasında dakikalarca dikilip tikinin geçmesini beklemişliğimiz vardır. Böyle durumlarda "Ay tiklendim abla" diyerek iki elinin orta parmaklarını şakaklarına çivileyerek yüzünde seyirip duran tikleri yabancı gözlerden saklamaya çalışır. Bir yandan da yanında kim varsa "Ay pazularım çok mu belli oluyor abla, ne olur doğruyu söyle" diye sorup durur. Tiki ile pazuları arasında gider gelirsiniz. Tikli Gülçin'in en yakın arkadaşı Filibit Bacaklı Gülten'dir. Kolaylıkla tahmin edebileceğiniz gibi ona da bu ismi ben taktım. Yazık ki ayın 29 günü şiş bacaklarla gezer. İkisi birlikte dışarı çıktıklarında en büyük sorun Tikli Gülçin'in tiklendiği sırada Filibit Bacaklı Gülten'in de bacak ağrılarının tutmasıdır. Biri kilitlenip kalır, adım atamaz. Üstelik pazularının belli olup olmadığını sorar durur. Ötekinin bacakları sızlaya sızlaya daha çok şişer. Bir tratörün önünde öyle dakikalarca kalır. Sonunda işi birbirlerini suçlamaya vardırarak kavga eder. Bir süre görüşmezler. Hangisinin haklı olduğunu bir türlü anlayamazsınız. Hoş gereği de yoktur. Bir küsüp bir barışan çok kadın gördüm ama bunlarınki bir alemdir. Arkadaşlıklarının da kavgalarının da seyirlik bir yanı vardır. Hollywood bile bu kadar komik bir ikiliği kolay yaratamaz. Şikayetlerine bakılırsa Tikli Gülçin'in en büyük sorunu tiklenmesi değil pazularıdır. Bir kez de tam nişanlanmak üzereyken oğlanın annesi "Ben istemem öyle Doğu Alman güllecileri gibi bir gelin" diyerek Tikli Gülçin'in pazuları yüzünden gelinliği kabul etmemiştir. Hayatta tanıdığım pazuları yüzünden kocanın olmuş tek kadındır Gülçin. Annesini ikna edemeyen oğlan sonunda Tikli Gülçin'den vazgeçmiştir. Oğlan ilkin annesine itiraz edip "Nereden çıkarıyorsun anne pazularını? O kadar her kadında vardır" falan diye annesini beyhude bir gayretle ikna etmeye çalışırken kül yutmaz anne yerinden kalkıp herkesin içinde "Çekiver kızım şu Japone kollarını biraz yukarı" diyerek Gülçin'in pazularını mıncıklaya mıncıklaya oğlunu erkek pazusu ve kadın pazusu üzerine anatomik bir konferans vermiştir. Ne zaman konusu açılsa oğlanı kaybetmiş olmasına üzülmesi neyse ne de "Niye kolumu öyle dakikalarca havada tutmasına izin verdim o cadının?" diyerek kendine kızar. Hayır, oğlan da tikliydi zaten. O bakımdan bir sorunumuz yoktu. Birbirimize çok uygunduk ama işte benim pazularım bozdu işi diye hayıflanır. İnsan böyle bir durumda hayatın sonuna kadar onun bir daha asla Japone kollu bir şey giymeyeceğini sanır değil mi? Ne gezer? Japonelerin birini giyer birini çıkarır. Onun benim taktığım haliyle tam takma adı Japone kollu Tikli Gülçin'dir zaten. Tabi her seferinde söylemesi uzun olduğu için zamanla kısaltılmış versiyonu ile yetinilerek yalnızca Tikli Gülçin denmeye başlamıştır. Tiklendiğinde parmakları şakaklarında elleriyle yüzünü saklamaya çalışırken "Ay pazularım çok mu belli oluyor abla" diye sorması işte bu yüzdendir. Memleketimizdeki travesti sayısındaki ve kullanımdaki de artışa oranla son yıllarda birçok kişi tarafından pazuları ve biraz da hafif dışarı çıkık köşeli çenesine ötürü travesti sanılmaktadır. Kadın olduğunu düşünenler de zaten sevici olduğuna inanırlar. "Artık erkekleri hiç anlamıyorum" diye yakınmıştı bir seferinde. Bu yüzden onlardan da onları anlamaktan da vazgeçtim artık. Üst üste birkaç kez aynı şey başına gelince bu kararı almış. Son zamanlarda tanıştığı eli yüzü düzgün erkeklerin çoğu bunun travesti olmayıp sadece kadın olduğunu anlayınca bırakıp gidiyorlarmış. "Ay nedir bu durum yani abla?" diye sorduğunda "Şekerim, yalnızca pazuların ve azıcık erkeği andıran çenen yüzünden travesti sanılmıyorsun sen. Travestiler bile senin kadar her önüne gelene abla demiyorlar." "Biraz ağzını değiştir. Ne o öyle abla aşağı abla yukarı?" demiştim. "Sizce yanıtı ne peki?" "Haklısın abla. Böyle diyaloglar hep sulu komedilerde olur sanıyorsunuz değil mi? Dedim ya, klişeler boşuna klişe olmuyor. Kimi zaman uzun nutuklara girişirim. Travestilerin kadınlık hipertrofisini anlıyorum ama kadın haline sana ne oluyor Gülçin? Biraz üstüne başına çeki düzen versene. Seni ne zaman görsem 2 dakika sonra sahne alacakmış gibi bir halin var. Maşallah biraz da boylusun." Biz bir ara Cihangir'de otururken Zirve Zeren adlı bir travesti komşumuz vardı. Tahmin edebileceğiniz gibi ne adı Zirveydi ne soyadı Zeren. Kızcağız edepsizliği, kavgacılığı ve yılan dili nedeniyle bütün mahalleye kan kustururken nedense bize karşı pek kibardı. Bir gün sabahın köründe kapımızı yumruklayarak panik içinde uyandırmıştı bizi. Bütün gün uyuyor, geceleri çalışıyor, neresinden baksan zor bir hayat yaşıyorlardı. Onu öyle sabahın köründe kapımızda görünce gene bir olay çıktı sanarak telaşlanmıştık. Meğer o gün bir mahkemesi varmış. Birden fark etmiş ki hiç gündüz kıyafeti yok. Mahkemede ne giyilir bilmiyor. Yarasalar gibi hep gece çıkıyorlar ya ortaya, eksiğini hissetmemiş bile. Bizden kendine uyan mahkemeye uygun bir kıyafet istemişti. Sabahın köründe gardırop önünde onu bir giydirişimiz vardı ki, kadın biraz daha iyi zamanlayabilseymiş Türkiye'nin ilk kadın başbakanı olabilirmiş. Nitekim ilerleyen zaman içinde hakkında adam dövmekten açılan davalar nedeniyle ona döpiyes benzeri birkaç mahkeme kıyafeti yaptırmak zorunda kalmıştık. Ben böyle zirve zeren hikayeleri anlatırken Gülçin'in yüzündeki hayranlık ifadesine bakılırsa pek imreniyordu travestilerin eğlence hayatına. Bana bakılırsa yalnızca fizik yapısına değil, üstüne başına, giyim kuşamına, hatta kafasının çalışma şekline bakacak olursanız bizim Tilki Gülçin'de aslında bir travesti reenkarnasyon ama biraz aceleye getirmiş bir vaka, restorasyonu tamamlamadan dünyaya salıverildiği için pek yarım kalmış bir hali var. Eh, bir dahaki sefere inşallah. Sonunda tiki çözüp yanımıza gelebiliyor Gülçin. Ay, gene tam yol ortasında tiklendim abla, diyor. Senin karşıdan karşıya geçmekle ilgili bir sorunun var galiba Gülçin, diyorum. Ne zaman karşıdan karşıya geçecek olsan tikleniyorsun. Ay, vallahi çok haklısın abla, diyor. Bu sayede İstanbul'un bütün trafik polisleri beni tanıyor artık. Daha geçen de söylediler. Ne zaman Bağdat Caddesi'nin ortasındakinden bir kadın görseler ben sanıyorlarmış. Ya da o kadın zaten ben oluyormuşum. Turgay geliyor masaya. Ne o? Yeni mi geldin? Diyor Gülçin'e. Karşıdan karşıya geçerken biraz röter yaptım, diyor. Ha, anlaşıldı, diyor Turgay. Sonra bize dönüyor. Az önce Gülperi'nin dükkanında rastlamıştım Gülçin'e. Nermin bizim barda, dedim. Görmeden gitmem, dedi. Ben de Begüm'le Nuri'ye rastladım. Buralarda olduğunu söylediler. Bakın ama göremedim seni. Turgay hemen atılıyor. Ortaköy esnafını teftiş ediyordur. Bir geldi mi? Her dükkanı tane tane gezmeden gitmiyor kadın. Ne olacaktı yani, diyor Gülçin. Ot yok, ocak yok. Anlaşıldı. Kısacası koca yok desene şuna. Kalabalık bir müşteri grubunun gelmesiyle birlikte girişteki hareketliğe yönelerek yeniden yanımızdan uzaklaşıyor Turgay. Tuhaftır Gülçin aslında diğer zamanlarda tikleniyor ama o bunu fark etmiyor ya. Sürekli kaş göz yapıp yüz oynatmayı tikten saymıyor. Onun tiklendi mi abla dediği durumlar yüzünde daha geniş dalgalanmalar biçiminde başlayan şiddeti yüksek seyirmeler. Ben kendisi bu durumun farkındayım yapacak fazla bir şeyin olmadığı bir çaresizlik olarak yaşıyor sanıyordum. Sonra bir gün anladım ki o küçük tiklerin farkında bile değil. Kendini normal davranıyor sanıyor. İnsanların kendi kendileriyle kurduğu ilişkiler ne tuhaf seyirler gösteriyor. Ekonomik durumu güçlü olmayan bir aileden gelmedir Gülçin. Ailesi koşullarını zorlayarak büyük özverilerle okutmuştur onu. Dahası gördüğüm kadarıyla ailesinin her bir kişisi ayrı bir komedisinin kahramanıdır. Bir başına saadet halası yeter. Yarın geliyorsun değil mi, diyor Gülçin. Bu sefer bütün kızlar tam kadro toplanıyor çünkü. Bak bu sefer mızmızlık istemez. Geliyorum, diyorum. Aslında gene gelmezdim ama bu sefer misafirim var. Onu gezdirecek yer bulmakta güçlük çekiyorum. Orada uyanabileceğini düşündüm. Kimmiş bu misafirin, diye soruyor. Arka masada oturan şu kahkahalar artık buradan bile duyulmaya başlayan Tuğde'yi gösteriyorum. Tikli Gülçin bütün yakın masaları bize döndüren bir çığlık atıyor. Aman Allah'ım, Tuğde mi? Bu küçük cadı sonunda sana mı kaldı yoksa? Ne demek sonunda sana mı kaldı? Annesi kaç kapı gezdi de kimse almadı bu belayı başına. Sen nasıl sardırdın? Birden kendimi kötü hissediyorum. Aldatılmış, ihanete uğramış, bir komploya kurban gitmiş, herkesin bilip de bir benim bilmediğim kötü bir oyuna gelmiş gibiyim. Birden düşündüğümden çok daha büyük bir belayla karşı karşıya olduğum duygusuna kapılıyorum. Gülçin'in yüzü geniş dalgalar halinde tikleniyor. Sakın bu kıza hiçbir şey anlatma. Hiçbir şey verme. Ondan bir şey alma. Hiçbir yakınınla tanıştırma. Hiçbir konuda hiçbir söz verme. Annesi döner dönmez hemen kızı teslim et ve her şeyi bir an önce unutmaya bak ve onlarla uzun bir süre görüşme. Anlıyor musun beni? Tamam mı? Filmlerde böyle sahneler vardır. Biri kapana kısılmış kurbana, kimse yanlarına gelmeden çabuk çabuk bir şeyler anlatıp gözden kaybolur. Gülçin de öyle. İsteri krizine tutulmuş gibi başta Tude olmak üzere her an masaya biri gelir de konuşması yarım kalır paniğiyle ardı ardına kısa kesik cümleler sıralıyor. Canım ne yapmış olabilir ki bu kadar diye sözünü kesiyorum birden. 5 yaşında bir kız çocuğu alt tarafı. Düşünebiliyor musunuz? Bu cümleyi ben kuruyorum. İnsan bazı durumlarda kendini aşıyor. Peki, o halde çabuk çabuk anlatayım. Üstelik bunlar yalnızca benim hatırladıklarım diye tam anlatmaya başlarken Tude, elinden tuttuğu Kürşat abisi ve Ömer'le birlikte masaya yaklaşıyor. Ömer reklam filmi yönetmenidir. Tarafımdan sevilmediğini bildiği için bana karşı hep dikkatli olmaya özen gösterir. Biraz sağduyusu, bolca da mesleki dikkati var. O kadar açgözlüdür ki belli mi olur belki bir gün ondan da iş çıkar diye düşmanlarıyla bile ilişkilerini asla bozmaz. Tam piyasa adamıdır. Sırtı yere gelmez böylelerinin. Onların masasını yoktu daha önce demek yeni gelmiş. Gülçin hemen susuyor tabii. Temkinli bir yüzle ve gözüyle Tude'ye bakıyor. Gözlerinde inşallah beni görmez, tanımaz ya da biriyle karıştırır, hatta başka biri sanır gibi beyhude bir ümidin ışıkları yanıp sönüyor. Tikli Gülçin'i başka biri sanmak ya da bir başkasıyla karıştırmak mümkünmüş gibi. İnsanlar niye kendilerini hiç bilmezler? Gülçin masaya gelenlerle yalap şalap selamlaşıp ayaklanıyor. Her neyse, ben kalkmak zorundayım. Zaten çok geciktim. Sen buradasın diye geldim. Her neyse. Gerisini yarın anlatırım. Yarın mutlaka geliyorsun, değil mi? Diyor. Akşama telefon etsem diyorum. Anlatacaklarını merak ettim. Evde değilim. Yemeğe sözüm var. Yarın görüşürüz deyip uzaklaşacakken Tude belli ki görmezden gelindiğini fark etmiş, atılıyor. Merhaba Gülçin ablacığım, beni göremediniz herhalde. Gülçin'in dudaklarının kenarında tik mi gülücük mü olduğu anlaşılmayan bir şey beliriyor. Daha çok bir kaygı tomurcuğu. Tude dudaklarını büzerek üzgün bir yüz ve son derece yapmacık bir sesle ekliyor. Umarım eviniz ipotek ettirmenize gerek kalmamıştınız. Siz böyle bir şey hiç hak etmiyorsunuz, inanın. Gülçin'in yüzü birden elektrik verilmiş gibi seyirmeye başlıyor. Yok mok hık mık gibi sesler çıkarıp arkasını dönüp hızla uzaklaşıyor. Belki kimsenin bilmediği bir şey biliyor bu küçük cadı. Ok gibi fırlayıp Gülçin, Tude'nin şehrinden olsa gerek, tiklenmeden karşıdan karşıya geçmeyi başardığı gibi hızlı hızlı adımlarla oradan uzaklaşmayı beceriyor. Bütün bu konuşmadan sonra evde Tude yarına kadar bir dolaba kilitleyip eline Kemalettin Tuğcu romanları vermek geçiyor aklımdan. Fena bir fikir değil. Kemalettin Tuğcu'nun çocuklara fenalık yapan kadınları anlatmada dünyanın en usta yazarlarından biri olduğunu düşünmüşümdür hep. Oysa şu sırada onun keyfini bozmak pek mümkün değil tabii. Tude'nin gözlerini reklam dünyasının ve medyanın parlak isimleriyle tanışmış olmanın olimpiyat ateşi gibi yanan alev alev ışığı parlıyor. Birlikte akşam yemeği yeme teklifini reddetmem üzerine alevler sönmeye başlıyor tabii. Belki kızımız yanındaki bodyguardları beni ikna etmek için taşımış masaya. Oysa benim için fazlasıyla yorucu bir gündü. Her şey bir yana, uğradığım çağıl çağıl çağrışım selinden zihnim yorulmuştu bütün gün. Evde sakin, kendi halini bir akşam yemeği düşünüyordum. Ömer, Tude reklam dünyası pek ilgili, ablası, diyor bir eliyle başını kaşıyarak. Ömer kafasını kaşıya kaşıya saç çıkartacağını sanan erkeklerdendir. Öyledir diyorum. Gösteri sanatlarının her çeşidine doğuştan bir yatkınlığı vardır kızımızın. Lyon filminin yerli versiyonunda oynamak için azıcık daha büyümesini bekliyor yalnızca. Kürşat çok kullandığı için sahteleşmeye başlamış kahkahalarından birini daha patlatıyor. Ardından avucundaki kuru yemişlerden atıyor ağzına. Kürşat deyince neden aklıma hep kuru yemiş geldiğini şimdi anlıyorum. Ona uygun bir rol çıktığı anda Tude'yi arayacağız diyor Ömer. Sanki bir müjde verir gibi. Tude'nin yüzündeki ifadeden şöhrete yalnızca bir adımı kalmış birinin kalp çarpıntıları okunuyor. Eminim babası çok sevinecektir bu işe diyorum. Babasını ikna edebilirsiniz sanırım. Sizi kırmaz. Bunları söylerken imalarım anlasın diye Tude'ye dikiyorum gözlerimi. Ama onun mutluluktan bir şey anacak hali kalmamış. Hatta şu an bir babası olduğunu bile hatırlamıyor olabilir. Ömer eline benimle konuşma fırsatı geçmişken, bu akşam olmasa bile başka bir akşam yemeğinde, hatta çeşitli görüşme olanakları yaratmada ısrarlı görüyor. Bana resmen gönlü yapılmaya çalışılan artist anası kadın muamelesi yapıyor. Son birkaç işime değin, düzdüğü övgülerle beni ne kadar yakından ve hayranlıkla takip ettiğini göstererek beni şaşırtmaya hatta tavlamaya çalışıyor. Oysa övgüler hep gerer beni. Bu yüzden izin isteyip kalkıyoruz. Tabii tekrar görüşmek üzere. Tude bu gecenin böyle bitmesine fena halde içerlemiş bir halde yardım uman gözlerle son bir umutla bodyguardlarına bakıyor ama ben de durma pabuç bırakacak göz yok. Öğrenmiş kadınların kararıyla hangi bodyguard baş edebilir ki? Bu şaşkınlar baş etsin. Ömerli bir akşam yemeği düşüncesi ise beni anoreksiya yapmaya bile yeter. Eve geldim hiç halim yoktu. Yol boyu neresi hiç konuşmamıştık. Bu Tude için çok zor olmuştu biliyorum. Şöhrete giden yolunu daha ilk gecesinde tıkadığımı düşünüyor. İçin için diş biliyor, kim biriktiriyordu. Uzun süre surat asıp konuşmayarak bana ne kadar kırılmış olduğunu göstermek istiyordu. Neden sonra beni sessizlikle cezalandırmaktan vazgeçip ne tatlı insanlardı değil mi onlar diye sohbet konuları açmaya çalıştıysa da o kez benden yüz bulamadı. Ya benim inadım karşısında yıldı ya da sakinleşip yeni taktikler denemeye karar verdi. Kızımızın insan ilişkilerinin bu çeşit eğrileri konusunda yaşından beklenmeyecek kadar stratejist olduğunu anlamış bulunuyorum. Çalıştığım çeşitli iş yerlerinde karşılaştığım bu çeşit numaralar zaman içinde beni yeterince donanımlı kılmıştı. Yalnızlıktan korkmayan insanları sessizliklerle, suskunluklarla, dışlamalarla korkutamaz, cezalandıramazsınız. Başka yollar deneyin. Önce çalışma odama giriyor. Nalan'ın ilk sergi açısına çekilmiş bir resmimizin önünde duruyorum. Tam bir gençlik resmi bu. Coşkulu, inançlı, ümitli. Bir kolumuzu birbirimizin beline dolamış, baş başa vererek kadeh kaldırmış. Yalnızca o ana değil, sanki geleceğe de gülümsüyoruz. Ancak çocuk gülümsemelerinde de bu kadar güven, masumiyet ve kayıtsızlık vardır. Benim çok sevdiğim ama bana en az benzeyen resmimdir bu. Benim bu kadar inançlı, bu kadar mutlu, bu kadar dirim taşıyan bir resmim daha olmadığı gibi ben de hiç öyle olmadım. Belli ki bir an bu. Yalnızca o an. Bu resimde Nalan da çok farklı. Eski Nalan'ı özlüyorum. Daha doğrusu benim aldandığım Nalan'ı özlüyorum. Ölenler bildiğiniz gibi kalırken yaşayanlar hep bir hayalet olarak gezinirler ortalıkta. Bir zamanlar çok sevmiş olduğunuz birinin hayaleti olarak. O Nalan'ın artık hiçbir zaman olmayacağını bilmenin sızısıyla özlüyorum onu. Gençken hayatımızdan boşalan her şeyin yerine bir yenisini koyabiliriz sanırdık. Öyle olmuyor. Hayat boşala boşala azalıyor. Tude kapıda bitiyor gene. Yüzüme bakıyor, anlıyorum. Telesekreteri dinleyebilirsin diyorum. Bana gelen notları sen alıver. Ben banyoya giriyorum. Banyodaki aynanın karşısında ağır ağır soyunmaya başlıyorum. Kimi zamanlar bedeninize başka birininmiş gibi yabancı gözlerle baktığınız olur. Öyle bir duygudayım. Bedenimde yılları arıyor bakışlarım. Sanki zihnimde kaybolanları bedenim kıvrımları hatırlatacak. Ne kadar zaman kaldığını söyleyecek bana. Geleceğime kader çizecek. Ayna benim için her zaman çıplaklık demektir. Yalnızca ayna karşısında bu kadar çıplak bakabilirsiniz. Sadece gövdeniz değil, gözleriniz de soyunur. Halılarımın hiçbir şey konuşmaksızın, hiçbir açıklamada bulunmaya gerek duymaksızın bacak arama tıkıştırdıkları evde ellerine geçen ilk şey olan pamuklar. Zamandan erken gelen kan. Herkesi hazırlıksız yakalayan kan. Sonra en büyük halamın yüzüme indirdiği tokat. Açıklaması sonradan gelecek olan tokat. Sanki tek kelime bile edilse önemli bir denge altüst olacakmış gibi suskunluk yeminine benzer suçlu bir sessizlikle bacak arama alelacele tıkıştırdıkları pamukların aslında herkes tarafından fark edildiğini ama bilmediğim bir nedenden ötürü saygılı bir sessizlikle dile dökülmediğini sanırdım. Bir gün birdenbire bacak aranıza tıkılıveren pamuk parçasının sizin temel bir mahcubiyetiniz olabileceği duygusu, kadının sizi azaltan utançları, ergenliğinize ayrı bir hüzün ve apayrı bir yalnızlık katar. Yediğim tokat üzerine küçük halamın telaşlı açıklaması. Adettendir, ilk kanda böyle yapılır. Korkacak bir şey yok, senin bir kabahatin yok. İçimdeki suçlu ses, sahi yok mu? Bedenim bana ihanet etmiş gibi hissediyorum kendimi. Oysa bildiğiniz gibi yıllar içindeki bütün ihanetlerine karşın hiç terk edemeyeceğiniz bir şeydir bedeniniz. Onu sevmeyebilirsiniz, ona küsebilirsiniz, ondan cayabilirsiniz. Ama onu terk edemezsiniz. Bedeninizin komşusu olamazsınız. Bütün şikayetlerinize karşın beden denilen o evde oturmak ve çilelerine katlanmak zorundasınızdır. Eğer ergenliğimde regl olmayı kendim için normalleştirebilseydim, hayatım başka türlü bir hayat olabilirdi belki. Bayılırsın böyle dramatik cümleler kurmaya Nermin. Hiçbir hayat başka türlü olamaz. Gene de ne bileyim sanki birileriyle konuşabilseydim bütün bunları. Kadınlığı adım atmanın herkes tarafından paylaşılan bir deneyimi olarak kendi doğallığı içinde yaşayabilseydim. Oysa hep saklanması gereken bir yara gibi yaşadım bunu. Bu yüzden bacaklarımın arasında akan kan bütün hayatıma bulaştı. Yıllar sonra şirketteki toplantıların birinde kadınlar için hazırlanan bir ped reklamı sırasında nasıl zorlandığımı, erkeklerin de bulunduğu bir masanın etrafında bunu konuşuyor olmanın sıkıntısı nasıl yaşadığımı fark ettiğimde dehşete kapılmıştım. Terliyor, gözlerimi kaçırıyor, herkesin sıkıntımı fark ettiğini sanarak daha çok mahcup oluyordum. Sanki yalnızca bana ait, mahrem bir şey, ulu orta konuşuluyormuş, sanki bu konuda daha fazlasını bilmek isteyen meraklı gözler karşısındaymışım gibi savunmasız, korumasız ve çıplak hissediyordum kendimi. Bunun böyle olmaması gerektiğini bilmenin huzursuzluğuyla başka bir türlü hissedememenin çaresizliği arasında kıvranmak benim için tanıdık bir ikilemdi. Başka konular nedeniyle de ara sıra bu çeşit durumlarla karşılaşır ama hep kendimin üzerine giderim. İkilemlere tahammülüm yoktur. Toplantı masasında yalnızca iki kadın vardı. Erkekler çoğunluktaydı ve sonuçta yaptığımız yalnızca bir işti ama ben erkekler karşısında tuhaf bir eziklik duymaktan kendimi alıkoyamıyordum. Kendimi ayıplıyor ama hissettiklerimin önüne geçemiyor, bir çeşit yarılmaya benzeyen bir durumun üstesinden bir türlü gelemiyordum. Aştığımızı sandığımız konuları aslında aşamadığımızı anladığımız anlarda yaşanan öğretici bozgunlardan biriydi bu. Üzerinde konuşmamaya, düşünmemeye başladığımızda, dert etmediğimizi sandığımız sorunların günün birinde nasıl da yerli yerinde durduğunu, hiçbir yere gitmemiş olduğunu fark ettiğimizde, yaşadığımız o köklü bozgunlardan biri. Ah, insanın içinde neler olup bittiğini kim tam olarak bilebilir ki? İçimizde hem çok şey olur, hem hiçbir şey olmaz. Çoğu kez uğradığı bozgunlardan hiçbir şey öğrenmemiş gibi insan doğası kendisini tekrar eder. Yok yok olabilirdi, hayatım başka türlü olabilirdi. Yalnızca dramatik cümlelerle olan merakımdan söylemiyorum bunu. Sahiden regle olmayı kendim için kabul edebilseydim, hayatım başka türlü olabilirdi. Regle olmak bana annemi hatırlatıyordu. Ben annemi taşımayı hiçbir zaman öğrenemedim. Kendimden ne kadar saklarsam saklayayım, galiba onu hiçbir zaman kabullenemedim. Kadın olmamla birlikte annemin hayatımdaki ağırlığı önem kazandı sanki. Hep görmezden gelmeyi seçtiğim annemi bana sürekli hatırlatan bir şey oldu. Birbirinin içine dolaşmış, yumağı bir türlü çözülmeyen bu karmaşık duygular, suçluluklar, takıntılar yüzünden hala birçok kadından daha ağır yaşarım regl günlerimi. Sanırım migren belasına da o yüzden uğradım. Ben bedenimi kabul ettiğimde annem artık hayatta değildi. Nalan'ın sergisine gidip gitmeyeceğimi bilmiyorum. Ne zaman adetten kesileceğimi bilmiyorum. Hayatımın ne olacağını bilmiyorum. Duştan akan su gözlerimi perdeliyor. Birden suyun arkasında dün ak merkezde gördüğüm adamın yüzü beliriyor. Fıskiyeden yükselen suyun arkasında gördüğüm yüzü. Duşta birdenbire ağlamaya başlıyorum. Ilık ve basınçlı su üzerimden süzülüp akarken kendimi başka bir kadınmışım gibi kurduğum bir hayali canlandırarak onun o kadının başına gelenlere ağlıyorum. Ne zaman ağlamak istesem artık böyle yapıyorum. 17. ayrımın sonu, sayfa 206.